Ayrım 20. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel, sayfa 241. 12. kısım. 12 Aralık 1940 fırtınalı bir geceydi. Thomas Leven 10.30'da Londra'dan yapılan Fransızca yayını dinliyordu. Her akşam dinlerdi bu yayını. Onun durumundaki birinin her şeyden haberli olması gerekirdi. Chantal'ın yatak odasındaydı o sıra. Güzel sevgilisi yatağına uzanmıştı. Yüzünde boya yoktu, saçlarını tepesinde toplamıştı. Thomas saçlarını öyle yapmasını istiyordu. Radyoyu dinlerken Chantal bir yandan da Thomas'ın elini okşuyordu. Fransa'da Nazilere karşı mukavemet arttı. Dün Nantes-Angers demiryolunda Varade yakınlarında bir Alman askeri treni havaya uçarıldı. Lokomotif ve 3 vagon tamamen harap oldu. En az 25 Alman askeri öldü. 100'den fazlası da ağır yaralandı. Chantal Thomas'ın elini okşamaya devam ediyordu. Almanlar bir misilleme olarak ellerinde bulunan 30 Fransız yurttaşını kurşuna dizdiler. Chantal'ın parmakları durdu. Ama mücadele devam ediyor. Daha doğrusu bu kavga yeni başladı. Yeraltı örgütleri Almanlara karşı amansızca çalışıyorlar. Büyük ölçüde altın, mücevher ve dövizin Marsilya'daki mukavemet örgütü tarafından ele geçirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu değerli mallar Naziler tarafından çeşitli kanunsuz yollardan sağlanmıştı. Varades'teki olaylı benzerleri izleyecek. Thomas bembeyaz kesilmişti, daha fazla dinleyemeyeceğini anlayınca radyonun düğmesini çevirip kapattı. Chantal sırt üstü uzanmış, hiç sesini çıkarmadan onu süzüyordu. Thomas bu bakışlara daha fazla dayanamayacağını fark etti. Başını elleri arasına aldı. 25 Alman, 30 Fransız, 100'den fazla ağır yaralı. Bu daha başlangıç, kavga devam edecek. Marsilya'da ele geçirilen Nazilere ait altın ve paralarla beslenen sözleri beyninde yer etmişti sanki. Bir türlü kafasını başka şeye veremiyordu. Sefalet, kan ve gözyaşları. Kim beslemişti bunları, kimin yardımıyla ele geçmişti o altınlar? Başını kaldırdı. Chantal hala onu süzüyordu. Thomas alçak sesle konuştu. Haklıydınız siz, sen ve Bastian. Bütün o ele geçirdiklerimizi geri vermemeliydik. Simeon ve Fransız gizli servisine ihanet etsek herhalde bu kadar insanın ölümüne sebep olmazdık. Çetemle bugüne kadar yaptığım işlerde bir tek can kaybı bile olmadı diye sitemli bir şekilde cevap verdi Chantal. Thomas başını salladı. Hayat tarzımı değiştirmem gerektiğine inandım artık. Ben geri kafalıymışım meğer. Şeref, onur, dürüstlük gibi düşüncelere yer yok bu dünyada. Bana Lizbon'da yapmış olduğun teklifi hatırlıyor musun Chantal? Chantal hemen doğruldu. Evet, ortağım olmanı teklif etmiştim ama... Bugünden sonra ortağınım. Artık acıma diye bir şey de kalmadı içimde. Bıktım her şeyden. Şimdiden sonra sadece kendi çıkarımı düşüneceğim. Şekerim, seninle tamamen aynı fikirdeyim. Kollarını genç adamın boynuna doladı ve onu öpücüklere boğdu. Bu aşk sahnesi Marsilya'da bugün bile dillerden düşmeyen bir ortaklığın başladığını ilan ediyordu. 1941 yılı Ocak ayı ile 1942 yılı Ağustos arasında Fransa'nın güney kesimleri önce bir yer sarsıntısına, sonra sel baskınına, en sonunda da bir takım kanun dışı hareketlere sahne oldu. Bütün bu olayların ortak yönü kurbanlara kimsenin büyük ölçüde acımamasıydı. Bu kurbanların ilki Marsilyalı kuyumcu Marius Pissoladier oldu. Eğer o 14 Ocak 1941 günü Marsilya'ya yağmur yağmamış olsaydı, bu adam 8 milyon frank civarında ağır bir kayba uğramayabilirdi. Fakat o gün sabahtan akşama kadar bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı ve kaderin çizdiği yol değişmedi. Marius Pissoladier, iş yeri Marsilya'nın en ünlü caddesi Canebière üzerindeydi. Monsieur Pissoladier olağanüstü zenginlikte bir adamdı. Yaşı 50'nin üzerinde, sağlam yapılı ve hep modaya uygun giyinen bir tipti. Önceleri Pissoladier Riviera'daki zenginlerden seçerdi müşterilerini. Sonraları çevresi daha da genişledi. Hitler'in işgal ettiği ülkelerden kaçıp gelenlerle iş yapmaya başladı. Pissoladier bunların elindeki bütün mücevherleri yok pahasına alırdı. Çünkü bu tür kişilere vize ve sahte pasaport sağlamak, sağa sola rüşvet yedirmek ve yollarına devam edip Avrupa'nın daha tehlikesiz yerlerine ya da Avrupa dışına gidebilmek için paraya ihtiyaçları olurdu hep. Pissoladier malını satmaya gelenlere en düşük fiyatı veriyor, işi kolayca halletmek için önce alıcı görünmeyip karşısındakilerin fiyat kırmasını sağlıyordu. Bu nedenle savaşın devamında memnunluk duyanların en başında belki de Pissoladier geliyordu. İşinden çok memnundu. Eğer o gün yağmur yağmasaydı memnun olmaya devam edecekti de. 14 Ocak günü sabah saat 11'e doğru 45 yaşlarına kadar görünen bir adam geldi kuyumcuya. Homburg şapkası, kürk yakalı şık bir paltosu, çizgili gri pantolonu ve tabii kılığına uygun bir de şemsiyesi vardı. Pissoladi'ye ziyaretçisinin ince, fazla renkli olmayan, kibar bir hava taşıyan yüzünü inceledi bir süre. Soyluluk ve zenginlik akıyordu adamın üzerinden. O gün Pissoladi'ye dükkanında yalnızdı. Ellerini ovuşturarak müşterisini karşıladı, başıyla selamladı. ''İyi günler efendim.'' Şık ziyaretçi konuşmadan hafif bir baş hareketiyle karşılık verdi. Amber saplı şık şemsiyesini cam mekanın üzerine koydu. Ağzını açınca hafif bir Provence şivesini fark etti Pissoladi'ye. İşte gerçek aristokrasi diye düşündü içinden. Halka yakın olduklarını göstermek için konuşma şekillerini, şivelerini bile basitleştiriyorlar. Ziyaretçi söze şöyle başladı. ''Buradan birkaç mücevher almak istiyorum. Bristol'den sizi salık verdiler.''
''Marsilya'daki en iyi mücevherler bendedir Monsieur. Nasıl bir şey arzu ediyorsunuz?''
''Bir çeşit pırlantalı bilezik veya ona yakın bir şey.''
''İstediğiniz tipte çeşitli fiyatlarda mal var elimde Monsieur. Kaç paralık bir şey istiyorsunuz?''
''Aşağı yukarı 2-3 milyonluk bir şey.''
Pissoladier çok sevindi birden. Bugün çok iyi başlayacaktı işine anlaşılan. Kocaman bir kasanın yanına gitti, kilidin şifresini ayarladı ve açarken müşterisine döndü.
''Bu fiyata çok az rastlanan bir parça var elimde.''
Kalın çelik kapı geriye doğru ağır ağır açıldı. Pissoladi'ye kasadan 9 tane pırlantalı bilezik ayırdı. Siyah kadife bir tepsinin üzerine koydu ve müşterisinin inceleyebilmesi için tepsiyi cam mekanın üstüne yerleştirdi. 9 bilezik birbirinden güzel görünüşe sahipti. Gökkuşağının bütün renkleri oynuyordu üstlerinde. Müşteri bir süre önündekileri inceledi, sonra içlerinden birini manikürlü ince parmaklarıyla kavradı ve hafifçe kaldırdı. En iyisini seçmişti. Düz bir zemin üzerine ikişer kratlık 6 pırlanta kakılmıştı.
''Ne kadar bu?''
''3 milyon frank Monsieur.''
Bilezik Parisli bir Yahudi bankerin karısına aitti. Pissoladi'ye şantaj yoluyla 400 bin frank verip sahip olmuştu bu şahane mücevhere.
''Çok fazla.'' dedi müşteri.
Pissoladi'ye müşterisinin bu konuda bilgili olduğunu anladı hemen. Sadece amatörler söylenilen fiyatı hemen kabul ederlerdi. Aralarında inatçı bir pazarlık başladı. Birden dış kapı açıldı ve içeri başka bir müşteri girdi. Pissoladi'ye başını kaldırıp gelene baktı. Birincisi kadar olmasa da ona yakın ölçüde iyi giyinmişti bu da. Üzerinde tweed bir palto vardı, eldivenli, şapkalı ve şemsiyeliydi. Pissoladi'ye bu ikinci müşteriye ne arzu ettiğini sormaya hazırlanıyordu ki, müşteri daha önce davranıp konuştu.
''Sadece yeni bir saat kayışı istiyordum.'' Bunu söylerken elindeki şemsiyeyi kürk yakalı ilk müşterinin şemsiyesinin hemen yanına astı. İki adam birbirlerini tanımıyorlardı ya da tanımaz görünüyorlardı.
O andan sonra Marius Pissoladi'ye davayı ve tabii milyonlarca frangı da kaybetmişti. 13. Kısım 14 Ocak 1941 günü Pissoladi'nin dükkanında buluşan iki adam aslında birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Fakat son iki hafta içinde her ikisi de asıl kimliklerinin dışında birer kişilik kazanmışlardı. Sadece 15 gün önce her ikisi de devamlı küfreder, açık sarı renkte ayakkabılar giyer, ceketlerinin omuzlarına bol vatka koydururlardı. Saçları her zaman uzun, tırnakları kırık ve kirliydi. Halkın küçümseyerek, korkarak ve merak ederek tanıdığı yeraltı dünyasının adamlarıydı bunlar. Bütün karanlık işlerde parmakları vardı. Pissoladi'ye olayından iki hafta kadar önce Pierre Unebel yahut diğer adıyla Jean Leblanc ya da Thomas Dieven bu iki serseriyi yemeğe çağırmıştı. Borsa yakınlarında kara borsacıların merkezi olan Chez Papa adlı ünlü restoranda yenilecekti yemek. İki serseriden başka Thomas Dieven ve sevgilisi Chantal vardı o gün lokantada. İki serseri gerçek adlarını kullanıyorlardı henüz. Görünüşleri de değişmemişti daha. Birinin adı Fred Meyer, diğerininki ise Paul de la Rue idi. Her ikisi de yıllardır Chantal'ın çetesindeydiler ama çetenin Toulouse'daki kolu olarak iş görüyorlardı. Paul de la Rue, protestan asıllı bir ailedendi. İnce uzun boylu ve doğuştan sahtekardı. Fransızcayı güneyli ağzıyla konuşurdu. Kaba giyimine rağmen yine de garip bir soyluluk gizliydi yüz çizgilerinde. Fred Meyer ünlü bir kasa hırsızıydı. Bunun yanı sıra otel fareliği, kaçakçılık ve her cins soygunda da ustaydı. O da Paul gibi güneyli şivesiyle konuşuyordu. İkisi de ellerini ovuşturarak ve gülüşerek yemeğe geldiler. Protestanların kara koyunu heyecanla "Yemekten önce bir aperatife ne dersiniz?" diye sordu. "Yemeğe oturmadan yapacağınız daha önemli bir işiniz var," diye Thomas Levin soğuk bir eda ile karşılık verdi. "Beyler, aperatif almadan önce yapacak önemli işiniz doğru berbere inip sakal ve saç tıraşı olmak, ellerinizi ve boynunuzu bir güzel yıkamak. Bu durumda hiçbiriniz sofraya oturamazsınız." "Canın cehenneme," diye Fred hafifçe omurlandı. Arkadaşı gibi o da henüz Pierre Hunebelle alışamamıştı. "Biz seni tanımayız. Burada patron Chantal'dır." Chantal sertçe söylendi. "Ona boyun eğin. Hemen berbere gidin. Bu halinizle bir çift domuzu andırıyorsunuz." İki adam homurdana homurdana uzaklaştılar. Üç çeyrek kadar sonra geri döndüler. Tıraş olunca çok değişmişlerdi. Yemeğe oturduklarında önce Chantal konuştu. "Şunu aklınıza koyun çocuklar. Pierre'e karşı olan herkes beni de karşısına almış sayılır. Anladınız mı?"
"Ama Chantal, nasıl?"
"Yeter, fazla konuşmanın gereği yok. Pierre benim ortağım."
"Zavallı çocuk, iyice başına vurmuş bu adam," diye esefle başını salladı kasa hırsızı. Chantal hemen çok sert bir şekilde cevap verdi. "Sen karışma."
"Yani sana laf da mı söyleyemeyeceğiz bundan sonra?"
"Doğru düz konuşacaksanız ne âlâ. Önce adam gibi yemek yemeyi öğrenin." Chantal Thomas'la yaşamaya başladığından bu yana ondan birçok şeyler kapmıştı. Bunlardan biri de Thomas'ın çeşitli durumlarda nasıl davranılacağı hakkındaki öğütleriydi.
"Şu haline bak, spagettiyi bıçakla kesiyorsun sıkılmadan."
"Ne yapayım, kayıyor çataldan."
"Sana bir öğütte bulunmama müsaade et," diye lafa karıştı Thomas. "Eğer çatalınla yiyemiyorsan sol eline de bir kaşık al. Çatalı spagettiye biraz batır, sonra bunları kaşığın içine yerleştir. Ve orada yavaş yavaş çatalı çevirerek spagettiyi çatala sar." Sonra söylediklerini aynen uygulamaya başladı. İşte böyle. Ne kadar kolay değil mi? Fred Thomas'ı taklit etti ve başardı.
"Baylar," diye meseleyi açtı Thomas. "Hal ve hareket yapmayı tasarladığımız işin can damarı olduğu için bu kadar üstünde duruyoruz." Chantal da Thomas'ı doğruladı hemen. "Evet, kibar birer kişi kimliğine bürünmeniz gerekiyor bu işler için. Artık sadece eski çalışma sahamız içinde kapanıp kalmayacak, yayılacağız."
"Kime karşıyız peki?"
"Herkese, nazilere, düşmanla işbirliği yapanlara, gizli ajanlara, herkese. Önce o namussuz Pisola diyenin dersini vereceğiz." O arada lokantanın sahibi Olive girdi içeri. Olive Thomas'ın yemek konusundaki bilgisine hayrandı.
"Patatesleri kızartırken iki kere yağ batırdım Monsieur Pierre."
"Çok güzel, başka türlü yapamayacağından emindim," dedi Thomas nazikçe. Bu hayata alıştığını düşündü. Bu hayat böyle başlarsa acaba sonu nasıl olur diye aklından geçirdi. Etleri dağıtmaya başladı, sonra hemen sert bir ifadeyle
"Monsieur de la Rue, lütfen börek yerken kullandığınız bıçağı bırakın," dedi. "Bu kadar eşya arasında kendimi kaybolmuş hissediyorum."
Beyler, yemek takımları kullanılış sıralarına göre her zaman içten dışa doğru dizilir. Son yiyeceğiniz yemek için kullanmanız gereken takımlar tabağınıza en yakın olanlardır, diye anlattı. "Senin yetiştiğin çöplüğü doğrusu çok merak ediyorum," diye Chantal azarlarcasına konuştu. Sonra tam bir hanımefendi havasında Thomas'a döndü ve "Lütfen devam et şekerim," dedi.
"Beyler, daha önce de konuşmuş olduğumuz gibi ne yapacağımız belli. Yani kuyumcuyu seçmiş bulunmaktayız."
"Monsieur Meyer, eti elinize alıp kemirmeniz çok nezaket dışı bir hareket."
"Nerede kalmıştım?" "Pisola diye," diye Chantal hatırlattı. Thomas'a büyük bir hayranlıkla bakıyordu. Bazen ona karşı büyük bir aşk, bazen de büyük bir nefret duyuyordu. Duyguları o kadar çabuk değişiyordu ki zaman zaman kendini tahlil etmesi imkansızlaşıyordu. Fakat bir tek şeyden emindi. Bu adam bu canavar olmadan yaşayamazdı.
"Pisola diye, evet doğru." Thomas kuyumcunun belli başlı özelliklerini anlattı. Sonra sözlerine devamla, "Zorbalıktan ve kan dökülmesinden hoşlanmam. Damdan içeri gizlice girmek, elde tabanca saldırmak ve buna benzer düşünceler ortadan kalkmalıdır. İnanın bana, modern çağlar modern teknik gerektirir. Sadece kafa yoluyla yapılan işlerde başarı kazanılabilir. Şiddet kullanılarak yapılmış ve başarıya ulaşamamış birçok işe örnek verebilirim size."
"Monsieur de la Rue, kızarmış patatesler elle yenmez. Çoğunlukla çatal kullanılır."
Fred Meyer sordu.
"Öyleyse malı Pisoladier'in dükkanından nasıl çıkarmayı düşünüyorsunuz?"
"İki şemsiye ile."
Olive menünün son kısmını getirdi.
"Thomas, beyler tatlıyı küçük çatallarınızla yiyip kaşıklarınızı kullanmamayı adet haline getirmenizi öğütlerim," dedi. Chantal da "Siz ikiniz önünüzdeki birkaç gün daha sıkı çalışıp söylenenleri yapmaya alışmalısınız," diye atıldı. "Bomboş dolaşıp karı kız peşinde koşmaya paydos, anladınız mı?"
Fakat Chantal, en sonunda Marsilya'ya gelmeyi başardık.
İş eğlenceden önce gelir arkadaşlar, dedi Thomas. Hepiniz birer centilmen gibi giyinip konuşmasını onlar gibi yürüyüp oturmasını öğrenmelisiniz. Eğer mümkünse konuşmanızı da değiştirmelisiniz. Ayrıca kimseye çaktırmadan bir malı cebinize indirmeyi de öğrenmelisiniz. Chantal Thomas gibi düşünmüyordu.
Bu işin anlattığın kadar kolay olacağını tahmin etmiyorum şekerim. Sen sabahtan akşama kadar ortağım olarak yanımda bulunacaksın.
Bu beraberlik gece de devam etmeyecek umarım, dedi Thomas. Sonra Chantal'ın elini çok zarif bir şekilde öptü. Chantal birden parladı ve ona bir yumruk savurdu.
Başkalarının önünde böyle hareket etmemeni söylemiştim. Bu şekilde elimin öpülmesinden nefret ediyorum.
Chantal'ın yosma ruhu tekrar canlanmıştı. Menü 3 Ocak 1941. Spagetti bolognese, patates kızartmalı Robert usulü pirzola, saşer pastası. Mücevher hırsızlığına bir hazırlık olarak Thomas Lieben tarafından verilen gastronomi dersi. Spagetti bolognese. Yarım kilo makarna ile 250 gram sığır, domuz, dana, kuşbaşı alınır. 250 gram soğan halkalar halinde doğranır ve biraz yağ veya tereyağında kızartılır. Et parçalarına bir diş ezilmiş sarımsak ve baharat ilave edilir. Bu karışım iyice kızartılır. İçine biraz domates veya domates salçası eklenir. Hafif ateşte ağır ağır pişirilir ve salça haline getirilir. Spagetti tuzlu suda fazla hamurlaşmayacak şekilde kaynatılmalı, sonra da soğuk sudan geçirilmelidir. Suyu süzüldükten sonra üzerine salçası ve rende kaşar peyniri serpilir. Robert usulü pirzola. Orta kalınlıktaki domuz pirzolalarının kenarındaki yağ temizlenir ve biraz dövülür. Yağ ilave etmeden önceden iyice ısıtılmış bir tavaya konur ve her iki tarafı 3 dakika kızartılır. Bu arada tuzlanıp biberlenir. Sonra tavaya büyükçe bir parça tereyağı konarak birkaç dakika daha kızarmaları sağlanır. Tavadan alınan pirzolalar ısıtılmış bir tabağa konur. Bu arada eşit miktarda kırmızı şarap ve ekşi krema bir yemek kaşığı hardalla karıştırılır. Bu karışımda tavaya dökülerek kaynayıncaya kadar hararetli ateşte pişirilir. Bu salça pirzolaların üzerine dökülerek yanına da kızarmış patatesler yerleştirilerek servis yapılır. Kızarmış patates. Soyulmuş patatesler parmak kalınlığında doğranır, yıkanır ve bir bezin içinde kurutulur. Kızdırılmış zeytinyağı dolu bir tavada patatesler azar azar bölükler halinde kızartılır. Pembeleşmeye başlar başlamaz tavadan alınıp süzgece konarak yağları süzülür. Servis yapmadan önce patatesleri tekrar ısıtılmış yağın içine atarak bu sefer iyice pembeleşinceye kadar kızartmak gerekir. Patatesler bu sefer tavadan alındıklarında kurutma kağıdının üzerine konup tuzlanır. Artık sofraya götürülmeye hazırdır. Saşer pastası. Yarım fincan tereyağı köpükleşinceye kadar dövülür, yanına 1/4 fincan şeker, 1,5 fincan elenmiş un, 5 yumurta sarısı, biraz vanilya ve 1/4 fincan erimiş çikolata ilave edilir. Hepsi iyice karıştırıldıktan sonra 5 yumurtanın vurulmuş olan akları ilave edilip pasta kalıbına dökülür ve yarım saat orta hararetteki fırında pişirilir. Pastanın kreması için yarım fincan erimiş çikolata, bir fincan ve bir çeyrek pudra şekeri ve iki yemek kaşığı sıcak su ateşin üzerinde iyice karıştırılır. Pastanın üzerine kayısı reçeli sürülür ve üzerine de krema dökülür. Pastanın üzerinin donması için 1 veya 2 dakikalığına tekrar fırına konur. Pastanın servis yapılmadan önce iyice soğumuş olması gerekir.
14. Kısım. Sonra her şey çabuk gelişti. Kuyumcu tezgahın altından Fred Meyer'e istediği saat kayışını çıkarıp verdi. Tezgahın diğer ucunda Paul Delarue, 9 adet pırlantalı bileziğin üzerine eğilmişti. Şemsiyeler de hemen yakınındaydı. Bundan sonraki hareketi saatlerce denemişti Thomas'la birlikte. Son derece sessiz bir şekilde 3 milyon franklık bileziği aldı ve arkadaşı Meyer'in şemsiyesinin içine bırakıverdi. Ardından iki bileziği daha aynı şekilde ortadan yok etti. Bu işleri bitirdikten sonra tezgahtan uzaklaştı, salonun diğer ucundaki eşyaları hayranlıkla seyretmeye koyuldu. Bu arada sağ eliyle de saçlarını düzeltiyordu. Bu daha önceden kararlaştırdıkları bir işaretti. Fred Meyer hemen saat kayışlarından birini seçti, 240 franklık bir kayış tubu. 5000 franklık bir banknot uzattı, Pisola diye kasanın başına gitti. Paranın üstünü Meyer'e uzattı ve Paul Delarue'ya seslendi.
''Sizi beklettiğim için özür dilerim efendim.''
Meyer parayı, saat kayışını ve şemsiyesini alarak dışarı çıktı. Pisola diye müşterisini kapıya kadar geçirseydi, yağmur çok şiddetli yağdığı halde Meyer'in şemsiyesini açmadığını hayretle görecekti.
Kuyumcu hemen diğer müşterisinin yanına döndü. "Evet, monsieur," diye söze başladı. Fakat cümlenin sonunu getiremedi. Bir bakışta en kıymetli 3 parça bileziğin yerlerinde olmadığını görmüştü. Önce Pisola diye müşterisinin kendisine şaka yaptığını sandı. Bazı aristokratların bu tür garip huyları olduğunu bilirdi. Paul de la Rue'ye bakarak güldü. "Beni epey korkuttunuz monsieur." Paul kaşlarını kaldırdı. "Anlamadım. Rahatsız mısınız?"
"Rahatsızım demedim monsieur. Bu şaka biraz ileri gitti bana kalırsa. Lütfen şu 3 bileziği tepsinin üzerine koyar mısınız?"
"Ne? Sarhoş filan değilsiniz ya. Yani 3 bileziği. Ah, tamam, görüyorum. Ne oldu o güzel şeylere?"
Pisola diye morarmıştı. "Derhal bilezikleri iade etmezseniz polis çağırmak zorunda kalacağım."
O anda Paul rolünü unuttu ve bir kahkaha attı. Kahkahası Pisola diğerin sinirlerini iyice sarsmıştı. Tezgahın altındaki düğmeye basarak alarm sistemini harekete geçirdi. Vitrinler, cammekan, ön ve arka kapılar çelik kepenklerle örtüldü. Aynı anda da elinde bir tabanca belirmişti. "Eller yukarı, kıpırdamayın." Paul de la Rue ellerini kaldırdı. "Pişman olacaksınız." Hemen birkaç dakika içerisinde polisler yetişti. Paul çok rahat bir tavırla pasaportunu uzattı polislere. Toussaint Vicomte René adına çıkarılmış bir pasaporttu bu. Son derece iyi taklit edilmiş bir belgeydi. Eski mahallenin en usta sahtekarları tarafından hazırlanmıştı. Buna rağmen dedektifler Paul de la Rue'yu tepeden tırnağa aradılar. Hiçbir şey bulamadılar tabii. Polislerden biri gerçekten bileziği alabilecek kadar parası olduğunu ispat etmesini söyledi Paul'a. Suçlanmasına rağmen son derece soğukkanlı hareket eden Paul, Bristol Oteli'ne telefon edilip müdüre sorulmasını istedi. Müdür Vicomte'un otelin kasasına 6 milyon frank koyduğunu bildirdi. Thomas bu ihtimali düşünerek Paul'u Bristol Oteli'ne yerleştirmiş, otelin kasasına da parayı yatırmıştı. Dedektiflerin tavrı hemen değişti. Daha kibar davranmaya başlamışlardı birden. Yine de Paris polisine telefon ederek Bois de Boulogne'da oturan böyle biri olup olmadığını ve hakkında ellerinde yeteri kadar bilgi varsa bildirmelerini istediler oradaki meslektaşlarından. Gelen cevap şaşırtıcıydı. Paris polisi sordukları adamın Vichy hükümeti ve Nazilerle arası çok iyi ve nüfuzlu bir kişi olarak tanındığını, o sıralar Paris'ten ayrılıp muhtemelen Fransa'nın güneyine doğru indiğini bildirince Paul hemen binlerce özürden sonra serbest bırakıldı. Pisola diye ne yapacağını şaşırmıştı. Kekeleyerek özür diledi. Suçlunun o sıra dükkanda bulunan ikinci müşteriden başkası olamayacağında karar kıldı herkes. Ama tahmin edileceği gibi Fred Meyer hiçbir zaman bulunamadı. Bütün bunları Thomas planlamıştı. Mahalli gazetelerin birinin sosyete sütununda Vicomte'un resmini görmüş, sahte pasaport hazırlatmış ve oyunu başarıyla oynamıştı. Aynı numarayı Marsilya'da bir kere daha yapmaya imkan yoktu. Ama bu pekala Bordeaux'da, Toulouse'da, Avignon'da ve diğer şehirlerde yapılabilirdi. Bu olayı izleyen haftalar içerisinde bu şehirdeki antikacı ve kuyumcuların da başına aynı şeyler geldi. Ama kurbanların hepsi de zor durumda olanların sırtından para kazanan ve fazla sevilmeyen tiplerdi. Halk arasında yeni bir Robin Hood'un türediği yolunda söylentiler yayılmaya başladı. Kötülerden alıp iyilere veren, yoksulları gözeten büyük bir kahramandı bu halkın gözünde. Thomas'ın gayretiyle polis tamamen başka bir izin peşine düştü. Soygunlar Kel'in çetesine yüklendi. Kel, Marsilya'daki çetelerin en eski ve güçlülerinden birinin reisi Korsikalı Dantes Vieffort'un çevresinde daha çok kullanılan adıydı. Önceleri Almanlardan kaçan mültecilerin Portekiz'e ulaştırılması işini Kel'in çetesi yaparken Chantal bu alana el atmış ve bütün kuralları çiğneyerek duruma hakim olmuştu. Fiyatları düşürüp sürümden kazanıyordu. Bazen de parayı iş bittikten sonra alıyordu. Kel bu duruma fena halde içerlediği halde Chantal'la rekabet edemiyordu bir türlü. Bir gün adamlarından biri ona bütün bu işleri Chantal'ın aşığı Pierre adında birinin çevirdiğini haber verdi. Söylediğine göre çetenin beyni bu adamdı. Kel hemen bu haberle ilgilendi. 15. Kısım 1942 yılı Temmuz ayında Mazenod Caddesi 4 numaradaki evinde çetesini topladı. "Chantal'ın çetesinden çektiklerimiz yeter artık çocuklar," diye söze başladı. "Yalnızken de bize oyunlar oynadı olurdu ama şimdi bu herif gelince iş oyun olmaktan çıktı. Chantal'la şu veya bu şekilde anlaşabilirdik. Ama duyduklarıma göre bu Pierre denen herifle uğraşmak kolay olmayacağı benzer. Ne yapıp da bu beladan kurtulabiliriz diye topladım sizleri."
"Öldürelim herifi."
"Öldürmek mi? Ne gereği var? Gestapo ile işbirliği yaptığımıza göre bundan faydalanabiliriz. Herifin soyadı Ünebel'miş. Gestapo da aynı adda bir adamı arıyordu, anlaşıldı mı?"
17 Eylül 1942 akşamı Marsilya'da hava birden bozdu, fırtına patladı. Chantal ve Thomas sinemaya gitmeyi düşünüyorlardı ama bu durum karşısında vazgeçtiler. Beni nasıl bu kadar değiştirebildiğine şaşıyorum. Gerçekten o yırtıcı dişi kaplan uysallaşmış, muma dönmüştü. Chantal, burada da rahat yok bize. Almanlar buraya da el atmaya başladılar.
İsviçre'ye gidelim o zaman.
Peki hayatım. Eğilip ayaklarının dibinde yatmakta olan Chantal'ı burnunun ucundan öptü. Chantal gözleri yaşlı karşılık verdi ona.
Sevgilim, şu anda o kadar mutluyum ki nasıl olsa bir gün sona erecek biliyorum. Ama sona erene kadar.
Bir süre sonra birden canı yüzüm istedi. Bu saatte dükkanlar kapanmıştır ama belki garda bulurum diye ayaklandı Thomas. Pardesu aldı sırtına. Chantal önce itiraz etti.
Ama bu havada çıkmak delilik olur.
Delilik olsa bile çıkarım. Sen üzüm seviyorsun. Ben de seni. Gözlerine tekrar yaşlar doldu. Küçük yumruklarıyla dizlerini dövdü bir süre.
Aptallık bu. Seni seviyorum. Sevdiğim için ağlıyorum.
Birkaç dakikaya kadar dönerim. Thomas bu sözünde yanılıyordu. Şövalye Rouge caddesindeki evden çıktıktan 20 dakika sonra Thomas Lieven yahut Jean Leblanc ya da Pierre Unebel Gestapo'nun eline düştü. 16. Kısım. Thomas evden çıktığında Chantal'la olan ilişkisini düşünerek ağır ağır yürümeye başladı. Serviette sinemasının önünden geçerken kapıda park edilmiş olan siyah Peugeot'u görmedi bile. Arkasından gelen iki kişiyi de fark etmedi. Bir süre bu şekilde devam edip nispeten tenha bir köşeye geldiklerinde siyah yağmurluk giymiş iki adam çıktı önüne.
''İyi akşamlar monsieur, acaba saatiniz var mı?''
Bir dakika, Thomas tek eliyle şemsiyesini tutuyordu, diğeriyle sevgili saatini çıkardı. Şu anda tam 8 diye söze başladı fakat sonunu getiremedi. Ensesine inen bir vuruşla kendinden geçti.
20. ayrımın sonu. Sayfa 253.